أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bahsimiz akaid konusundaydı. Şimdiye kadarki bahsimizde marifetullah konusunda gördük ki Hak Teala'nın ihateyi kulli var her şeye. Her şeyi okşatmıştır ve her şeye hakimiyet Kur'an odur. Her şeyi ayakta tutan odur. Her şeye, hatta her şeyden daha yakın olan odur. Arz edeyim ki ve asla hiçbir şeyi onun ne huzurundan ve ne kudretinden ve ne ilminden dışarı çıkarmak mümkün değil. Ve hatırlamak namına fakat bir kelime arz edeyim ki mesela şu ayeti kerime ki buyuruyordu ki eyneme tuvellu fesemme veçhullah, nereye dönseniz orası Allah'ın yüzüdür. Çünkü bu yani Allah'ın huzurunu gösteriyor. Yani biz her zaman onun önündeyiz. Ve hiçbir zaman hiçbir varlık ona arz edeyim ki sırtını çeviremez. Her zaman her varlık bizatihi onun huzurundadır ve onun yüzüne doğrudur. Hiçbir varlık Allah'a karşı sırtını çeviremez. Mümkün değil. Ve bunu tatbik ederken gördük ki o asıl varlık bu vasıfları kendisinde tutmaktadır. Hiçbir varlıkta bu vasfı yoktur. Her bir varlık teker teker ele alalım. Mesela insanı ele alalım, yeri ele alalım, göğe ele alalım. Yani bu belirli varlıklar. Her bir varlığı ele aldığımızda onun arz edebilirim ki şudur ki görüyoruz ki hem ona doğru olabiliriz bazı hallerde hem de ona karşı sırtımıza dönebiliriz. Mesela diyelim ki bu aya gidenler mesela yer küreye karşı ne yapıyorlar? Sırtlarını dönüyorlar. Yer küre onların arkasında kalıyor. Bilahare ondan kopabiliyorsun. Her bir varlık, asıl varlık dışında böyledir. Ama sadece o asıl varlık ki, o artık başka bir varlığa bağımlı değil, o bir varlıktır ki hiçbir varlık ona sırtını dönemiyor. Niye? Çünkü onun olmadığı, onun kuşatmadığı, onun huzur olmadığı bir alan yok ki. O asıl varlığa sırtını dönmek için gerek varlık boyutundan çıkmamız lazım. Varlık boyutundan çıkmak da mümkün değil ki varlık boyutundan çıkmak ancak neyle olur? Yoklukla olur. Yoklukta bir şey değil. Dolayısıyla la yumkinul firare min hukum. Onun egemenliğinden kaçmak da olmaz. Nereye kaçacağız? Yere git, göğe git, gezegenlere çık, galaksileri gez. Nereye gidersen git. Hep onun huzurundasın. Ve egemenliği altında, kudreti altında, ilmi altında. Ve bize Ehl-i Beyt imamları Allah'ı böyle tanıttılar. Yani Kur'an-ı Kerim böyle tanıttı bize. Onlar da bize Resul-i Ekrem ve Ehl-i Beyt imamları çok güzel anlattılar bize. Bir yine hatırlatma namına bir şeyi yine arz edeyim. Ki İmam Ali Aleyhisselam buyurdu ki La tahcubuhu sevatir. Bu bir şeydi ki hiçbir şey ona satir olamaz. Hiçbir şey onu örtemez. Hiçbir şey onu örtemiyor. Hiçbir şeyin örtmediği yegane şey nedir? Asıl varlıktır. Asıl varlık dışında her şey örtülebiliyor. Mesela nur. Nur da örtülüyor. Bir yerde geliyor ki nur sirayet edemiyor yani. Nurun hapsedildiği alanlar oluyor. Çok mesela yay şeyi var, nüfuzu var. Nüfuzu olan bir şey yine de bitiyor. Ama arz edeyim ki asıl varlıktır ki hiçbir şey. Ve aynı zamanda her şeyin nurudur. O da Allah'ın nuru semavati. Nurun da nuru. Nurun ala nur. Nurun nuru. Her şeyin nuru. Böyle olduğu için de buyurdular ki daha yani biz başka şeyi onunla tanıyamayız. Bihi yu'reful me'arif. Deliller onunla delil oluyor. Deliller onunla tanınıyor. Nasıl hiç başka şey onunla delil olabilir mi? Yani delili biz onunla sayesinde delil olarak görüyoruz. Hangi delil olursa olsun. Yani objektif delil olsun, subjektif delil olsun, zihindeki delil olsun, dışarıdaki delil olsun. Her delil, delil yapan ve delili gösteren odur. Ve lize buyurdular ki İmam Hüseyin Aleyhisselam, bihi yu'reful ma'arif, la biha yu'ref. Deliller, marif, yani o tanıtıcılar onunla tanınıyor. O tanıtıcılar vasıtasıyla tanınamaz artık. Yani bu ecelledi bundan yani. Ondan büyüktür yani. Ondan aşıktır. Ve lize buyurdu ki اَلَغَيْرِكَ مِنَ الدُّهُورِ مَا لَيْسَ لَيْكَ. Olur mu ki sen her şeyi aydınlatarsan ondan sonra diyelim ki senin aydınlattığında bir aydınlık var ki sende yoktur. O onun aydınlığı sayesinde ben seni tanıyorum. Bu biraz çok kusur yani az edeyim ki anlayış kıtlığıdır. Marifet kıtlığıdır. Bilgi kıtlığıdır. Anlamamazlıktır. Ki her şeyi o tanıtıyor, her şeyi o gösteriyor, her şeyi o aydınlatıyor. Sonra kalkıp diyorsun ki ben onu tanımıyorum. Hele bakayım onun varlığı için neyle fark edebilirim diye delil arıyorsun. Bu marifet kıtlığındandır. Az edeyim ki cehalettendir. Yoksa insan bilgi olarak baktığında o her şeyden daha açıktır. Ve lize ilk başta onu fark eder her şey, her şey. Her şeye şahit. Bu az edeyim ki bu Allah tebarek ve teala marifeti Kur'an'ın ve Resul'un ve Ehl-i Beyt'in verdiği marifetiydi bize. Ama bunun karşısında da baktık gördük ki böyle fark etmeyenler, bunun farkında olmayanlar Allah'ı az edeyim ki o hicab olunabilen, örtülebilen, sınırlanabilen, kesilebilen az edeyim varlıklara kıyas eden ve Allah'ı da öyle bir varlık sanan bir kimseler Allah tabaka ta'ala için belli bir mekan biçiyorlar, belli bir zaman biçiyorlar. Zaman da değil, mekan biçiyorlar, hareket biçiyorlar, şekil biçiyorlar. Arz edeyim ki dolayısıyla onlara göre Allah tabaka ta'ala mesela varlık aleminin belli bir köşesinde, o da mesela arşta yerleşen bir varlık olarak görüyorlar. Bu sefer bunun ispatı için de delil götürmeye çalışıyorlar mesela. Böyle bildikleri için o zaman soran birisi sorsa ki bunun delili nedir? İşte ona kendisince bir takım delillerle o Allah'ın varlığı ki arştadır. Ne arşı bellidir. Arşı da kendisi de yoktur ortada. Onu da yani bir farziye olarak diyor. Şimdi burayı arş bilmiyor. Dolayısıyla o gayip arşta olan Allah'a, gayip olan Allah'a bir takım emarelerle, delillerle delil ikame etmeye çalışıyorlar. Bunlar da bunların kusuru. Ve böyle oldukları için de dediğim gibi birçok yanlış Allah'ın sıfatlarında göreceğiz. Mesela yanlış sıfatlar, yani bir takım yanlış tasavvurlar, bu temel buradan ayrılıyor. Allah'ı görmek gibi emsaz. Geçen hafta bahsimizde bu görüşe sahip olanların görüşlerinden kısa arz etmiştik ki onlar mesela diyorlardı ki Allah arşta yerleşen bir varlıktır. Her kim bunu inkar ederse onun gereği aslında diyek ki tövbe etsin. Eğer tövbe etmese öldürle. Mesela demişler ki men lem yekul inna Allah fawqa semawatihi ala arşihi. Her kim Allah'ın göklerinin ötesinde üstünde olan arşta olduğunu kail olmayan veceben müştetab. Gerek buna diyek tövbe et. Fe in tabe, tövbe ederse tamam, diyersek tamam, ben de kabul ettim. Allah arşta olan bir varlıktır. Ve illa, aksi takdirde zurbet onukuhu, boynu vurular. Sonra ulgiye ala mezbeletin, sonra da o geri atılan bir çöplüğe defnedilmeye, ki öyle bir çöplüğe atılan ki onun pis kokusundan da ne ehli kıble, ne Müslümanlar, ne de ki gayrimüslim ehli kitap eziyet görmeye. Çünkü ehli kitap da onlara göre, arz edeyim ki, ve kendileri de, onlar da böyle bir Allah'a inanıyorlar. Arz edeyim ki peki bunlar bu görüşlerine ki böyle bir Allah'a inanıyorlar, bunda en önemli müstemsek olarak mesela bu Er-Rahmanu alel arşisteva, Allah Taha suresinin 5. ayeti. Allah arşa istiva etti ayeti kerimesine ve benzeri başka ayetler de var. Hala en önemlisi budur. Şimdi biz sadece bu ayet üzerinde biraz duralım. Şimdi arz edeyim ki bu ayetin üzerine, ya bu ayetin tefsirine geçmeden önce bir nokta. O da şu ki, biz bundan biliyoruz. Bize Allah Teala bizatihi kendisi beyan buyurmuş. Ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir kısmı müteşabihtir. Bir kısmı da muhkemdir. Müteşabih yani manası farklı farklı şekilde anlaşılır. Şebih. Müteşabih, şebih kelimesinden geliyor. Yani benzer manalar taşıyabilen, farklı manalara çekilebilen, arz edeyim ki, ayetler. Bir kısmı da muhkemdir. Muhkem yani artık manası açık, sağlamdır. O taraf bu tarafa çekilmesi ya başka şekilde yorumlanması mümkün olmuyor. Bize destur budur ki müteşabih ayetlerde bunun anlamını, gerçek anlamını kim bize açıklayabilir? وَالرَّاسِ لَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهَا اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Bu müteşabih ayetlerinin tevilini, ki bunları Allah gönderirken, müteşabih ayetlerde bize gelirken mutlaka bir amaç var. Yani Allah Teala Kur'an'ı neye göndermiş bize? Hidayet için. Demek ki bizim hidayetlerimizden birisini de bir kısmının da öhdedarı müteşabih ayetlerdir. Yani bu müteşabih ayetler de bizi hidayet etmesi gerekiyor. Bize yol göstermesi gerekiyor. Ve bizi hakka kavuşturması, hakka götürmesi, hakkı buldurması gerekiyor. Ama buyuruyor ki bu müteşabih ayetleri ki ben size indirdim, bunun manasını bir, Hak Teala kendisi biliyor. La ya'lemu te'vilehu illallah. Allah. Allah ki elbette ki Allah'a bir şey gizli kalmaz ki. La ya'zubu an ilmihi miskalu zerre. Olabilir mi ki diye ki Allah Teala bir şey bilmiyor? Bu mümkün değil. Peki tamam, Allah'ın biliyor, bilmesi elbette ki Allah her şeyi biliyor. Ama ben bilmezsem bu, arz edeyim ki bu ayeti, bu ayet bana hidayetçi olamaz ki. Bu ayetin bir şekilde ben de bilmem lazım. Ha, buyuruyor ki senin de bilmen için bir yol daha var. O da budur. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Bir de ilimde derinleşmişler, kökleşmişler. Onlardır ki benden aldıkları ilimde beni temsilen bu size bu konuyu anlatacaklar. Size bir takım ayetler gönderdi ki sizin kendiniz de bunlardan müracaat etmeksizin rasihuna istifade edebilirsiniz. Bu rahmeti amme, genel rahmet. Bir de özel rahmet var ki o da gerek sizin o ilimde derinleşmişler vasıtasıyla hidayet bulmanız gerekiyor. Bu ayetler de onların vasıtasıyla size açıklanacak. Sizler gerek bu ayetlerde bunu böyle koydum ki sizi onlarsız hidayet, yani aslında Kur'an-ı Kerim'deki müteşabih ayetlerin varlığı Kur'an-ı Kerim'in masum bir müfessirinin, yani Allah tarafından ilim alan bir müfessirin Kur'an-ı Kerim için olmasının zorunluluğunu ispat eden bir yöntem de aynı zamanda. Bize bir kitap gönderiyor ki bir kısmını anlıyoruz, bir kısmını anlamıyoruz. O zaman mutlaka Eğer o anlamadığımız kısımda bize anlatacak birisini koymazsa, bu Allah'ın hikmetine, adaletine, az edeyim, aykırı olur. Bir şeyler bize görevler, bir takım bilgiler sunuyor, aynı zamanda onu da bizden esirgiyor. Bu olur mu ki? Bu ne adalete uyur, ne hikmete, ne rahmete. Ama Allah Tebareke Teala bunu koyarken bizi bir başka hidayetimizde zorunlu olan bir makamı bize diyor ki, farkına varın ki bu da var. Bak, ben bunu koydum size, bu kitabı gönderdim. Bunsuz siz bunu anlayamazsınız. Bunu size hüccet olarak da belirliyorum ki bu benden taraf size bu müteşabih ayetleri açıklayacaktır. Burada ona müracaat edin. Dolayısıyla biz müteşabih ayetlerde gerek bir yöntem muhkem ayetlere müracaat edelim anlamak için, bir de rasihuna fil ilm, ilimde kökleşmişlere diyelim ki burayı da bize anlat, buradaki hidayeti bize izah et. Bu senin elinle olması gereken bir şeydi. Ama eğer müteşabih ayetleri biz kendi kafamızdan yorumlaya kalkarsak, Allah Teala buyurur ki, onlar ki kendi başlarına masume, rasihunu fil ilme müracaat etmeksizin müteşabih ayetlere yöneliyorlar, onların kalbinde hastalık var. Onlar hastadırlar. Onlar hidayetten uzaktırlar. Demek ki eğer biz fitnecidirler, az edeyim ki biz eğer doğrudan fitne istemiyor da hidayet ister isek, gerek bunun yolunu müteşabih ayetleri muhkem ayetlere sunarak ve bir de rasihun fil ilme sunarak anlamalıyız. İşte burada Ehl-i Beyt'in, İmam Ali Aleyhisselam'ın, bakınız Nehcü Belaga'daki o tevhidle ilgili hutbelerine, insan o yani o hutbeleri ki başlıyor, İmam Ali Aleyhisselam hutbenin evvelinde hakkı tanıtma namına hutbe okuyor, marifetullah'a dair hutbe okuyor Resulullah, insan yani bu hutbelerle karşı karşıya geldiğinde kendisinin yani sonsuz bir okyanus, ilim okyanusuyla karşı karşıya olduğunu görüyor. Resul ve yani peygamberler, masumlar bize karşı konuşurken her zaman bizim aklımızı nazara alarak konuşurlar. Ama iki makamda onlar kendi ufuklarından konuşuyorlar. Birisi dua makamında Allah'a hitap ederken, Allah'a dua ederken o artık bizim ufukumuzu nazara almıyor. Dua ve liza böyle Ehl-i Beyt dualar, Ehl-i Beyt'in ve Resul-i Ekrem'in ilminin coştuğu alanlardır. İkincisi Hak Teala'yı tanıtırken, Allah'tan bahsederken, Esmaullah'tan bahsederken, Allah överken, orada artık mesela diyelim ki o kendi o anladıklarını, o marifetlerini coşturuyorlar. Böylece ben inşallah bakın bu hutbeleri İmam Ali Aleyhisselam'ın, diğer imamların Allah Teala ile ilgili olan, tevhidle olan ilgili olan hutbelerine, insan aynen Kur'an gibi, nasıl insan Kur'an'a müracaat ettiğinde bu konuda görüyor ki bir sonsuz yani ilim okyanusuna karşı karşıyadır. Ve kendisini orada aciz olarak hissediyor birçok şeyi tam manasıyla idrak etmekte. Aynen bu konuda Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'in bu konudaki hutbelerini ve tanıtımlarını Esmaullah'tan bahsederken de aynı şey. Cevşen-i Kebir mesela. Nasıl coşuyor imam mesela. Ha? Cevşen-i Kebir okurken. Ve insan coşturuyor değil mi bunları yani? İnsan böyle orada ne diyeyim yani, diyor ki ruh diyor ki aşağı pervaz edelim şeklinde. Şimdi dolayısıyla bu innal errahmanu alel arş isteva konusunda da bu müteşabih bir ayettir. Yani bunu farklı şekillerde yorumlamak mümkündür. Farklı şekilde anlamak mümkün olan ayetlerdendir. Burada ne yapacağız? Burada bu ayeti kerimeyi kendi dar kıt anlayışımızda değil, bunun manasını anlamakta bir, muhkem ayetleri dikkate alacağız. İki, bakacağız ki Resul-i Ekrem ve Ehl-i Beyt burada bize ne anlatıyor bu ayetle ilgili, bu ikisini. Bu ikisine müracaat ettiğimizde sorun, problem çözülüyor. Er-Rahman alel erşi isteva ayetinin bizatihi kendisine el aldığımızda görüyoruz ki bu ayetin yani kendi içerisinde muhkem ayet de var. Yani bu ayetin kendisi bu Er-Rahman yani Taha suresinin 5. ayeti arz edeyim ki yok bu Taha suresinin ayeti başka bir surede Hadid suresinde aynen geçiyor bu az edeyim ki bu tabir ama bir ayette geçiyor ki o ayetin içerisinde bu müteşabih ayetle muhkem ayet yan yana getirilmiş. Yani aynı zamanda diyor ki bak ben burada müteşabih olarak kullandım. Ama bir diğer surede aynı ayeti koyuyorum. Aynı zamanda onun yanına muhkem ayetini de yani size burada yol gösterecek bu ayetin manasını açıklayacak ayet de koyuyorum karşınıza. O da nedir? Bakınız. Er-Rahman, Rahman ya Allah. Arşa istiva etti. Bu cümle aynen Hadid suresinin 3. ve 4. ayetinde de gelmiş. Ancak bu 3. 4. ayetinde, bu iki ayette muhkemle muteşabih ayet yan yana gelmiş. Bak okuyoruz mesela. 3. ayet. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu. O ilktir, o sondur, zahirdir, batindir. Her şeyi bilendir. O huvellezî halakas semâvât vel arz fî sitteti eyyâm. O bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sümme istevâ alel erş. Sonra arşa istiva etti. Ya'lemu mâ yelicu fil erz. Biliyor yerden yere gireni. Ve mâ yahrucu minha. Ve yerden çıkanı. Ve mâ yenzilu mines sema. Gökten ineni. Ve mâ ya'rucu fiyâ. Ona çıkanı. Ve huve nâkum. Bu sizinle beraberdir. Eyne mâ kuntum. Nerede olsanız. Vallahu bimâ ta'melûne besir. Allah sizin yaptığınıza bizatihi bakmakta da şahittir. Şimdi burada bakıyoruz ki sümme isteva alel erş, Allah arşa istiva etti cümlesi iki tane muhkem ayetin ortasına koyulmuş. Birinci muhkem ayet o bir ilktir, sondur, zahirdir, batindir. Yani onun bütün her yerde huzurunu gösteriyor. İkinci muhkem ayet ve huve mâkum eyne mâkuntum. Nerede olsanız sizinle beraberdir. Şimdi bu iki tane muhkem ayetin ortasında Allah arşa istiva etti ayeti koyulunca burada hemen biz anlamalıyız ki burada Allah arşa istiva etti ayetinden maksat Allah Tebareke ve Teala'nın aynen bir sınırlı varlık gibi arşın mesela diyelim üstünde konuşlandığı anlamına gelmiyor. Peki manası nedir? Manası bu iki muhkem ayet fakat bu kadarını bize gösteriyor ki maksat arşın üstünde olmak olamaz. Bunu gösteriyor. Niye? Çünkü hem ayetin başında diyor ben evvelim, ahirim, zahirim, batinim yani her yerde benim huzurum var. Hem sonunda diyor ki ben sizinle her yerdeyim. O zaman anlıyoruz ki yani bu arşta olamaz. Arşla sınırlanamaz. Gökte sınırlanamaz. Yerle sınırlanamaz. Yani her yerde hazırlığını gösteriyor. Peki. O zaman demek ki buradaki maksat arşa istiva etti. Yani arşta oldu anlamına gelemez. Peki nedir? Ha, onu da diyor ki başka ayetlere bakarak anlayacaksın. Burada bunu sana gösterdim ki burada arşa istiva etti manası bu değil. Nedir? Sizin o zihninize gelen bu olsun ki Allah Teala'nın zatı arşın üstünde bir yerde arşın mesela diyelim orada sınırlanmış kalmış olsun bu anlama değil. Peki bu arşa istiva ettiği biz bundan ne anlamalıyız? Diğer ayetlere baktığımızda bu ortaya çıkıyor. Ve daha sonra Ehl-i Beyt imamlarının hadislerinde bu bize daha netleşecektir. Diğer bir ayete bakıyoruz. Bu diğer ayete bakmadan önce ben biraz arş kelimesi üzerinde açıklama yapayım. Arş ne demektir? Arşın, arz edeyim ki, lügattaki belirgin manalarından birisi taht demektir. Saltanat tahtı. Arz edeyim ki, bir manası da nedir? Bir şeyin tabanıdır. Taban. Evin tabanı. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de mesela bir ayeti kerimede Allah Teala buyuruyor ki haviyeten ala uruşiha. O Allah'ın belası geldikten sonra, azabı geldikten sonra oradaki binalar yıkılmışlar tavanlar üzerine. Yani tavanları çökmüş. Bir mana ne? Tavan. Başka bir mana nedir? Arş. Arş-ı sultan. Sultanın arşı nedir? Tahtı demektir. Şimdi bu sultan arşta oturdu. Bunun arz edeyim ki bir fiziksel manası olabilir. Nedir? Yani bir tane tahttır koymuşlar. O da gelmiş tahtın üzerinde oturmuş. Bu fiziksel anlamı. Ama bir de sultan arşta oturdu manası nedir? Yani ülkenin egemenliğini eline aldı. Sultanın arşa oturması demek yani memleketin hükümeti, egemenliği, iktidarını ele alması demektir. İktidara ele geçirmeye de az edeyim ki arşa çıkmak, arşta oturmak anlamını kullanıyor lügatta. Lügat bunu da kullanıyor. Mesela diyelim ki şairler, Arap şairlerinin, meşhur şairlerinin bir şiirinde şöyle diyor. Ne diyor o şair şiirinde? Diyor ki, İsteva beşrun alel iraki min gayri seyfin ve demin mihraki. Şiirin bir bölümüdür. Beşir istiva etti Irak'a. Bir kılıç çekmeksizin, bir kan akıtmaksızın. İsteva beşrun. Beşir bir tane o zaman demek ki padişahıymış. Bir egemenlikten bahsediyor. Bu insan Irak'a istiva etti. Yani ne? Konuşlandı. İstiva etti Irak'a, bir kılıç çekmeksizin, bir kan dökmeksizin. İstiva etti burada yani ne? Yani gitti orada üstünde mi oturdu anlamını? Burada maksat nedir? Yani Irak'ın sultasını, egemenliğini, hakimiyetini ele geçirdi anlamına. Hakimiyeti ele geçirmek. Demek ki istivanın bir manası konuşlanmak ise bir manası da istila etmek, egemen olmak. Egemen olmak anlamına geliyor. Şimdi bu ayet-i kerimede biz şunu anladık. Allah Tebareke Teala'nın arşta konuşlanma yani oturma, oraya gidip orayı kendisine mekan etme manası asla Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleriyle ve akıl hükümlerde onları bırakan kenara Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleriyle peygamberin ve ehl-i beytin Allah'ı tanıtmasıyla Allah'ın esma ve sıfatlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediğine göre o zaman demek ki biz hetmen kesinlikle Allah Tebarek ve Teala'nın arşta istiva etti manasından yani Allah'ın bu adamların dediği gibi Allah'ın arşta konuşlanma yani orayı kendisine, kendi zatına, kendi varlığına bir mekan seçme anlamı olmadığını kesin olarak kabul etmeliyiz. Bu kesinleşiyor. Bu kesinleşiyor. Çünkü az edeyim ki mekan olarak orayı seçmesi anlamı Kur'an-ı Kerim'in Allah'ı tanıtan bütün hükümleriyle, bütün bilgileriyle çelişmektedir. Allah'ın bütün sıfatlarıyla çelişmektedir. Allah'ın az edeyim bütün tanıtımlarıyla çelişmektedir. Peygamberin Allah'ı tanıtımıyla çelişmektedir. O zaman demek ki bu kesinlikle değil. Peki ne olacak orada? Arşı Burada ne anlayacağız? Allah arşa istiva etti. Acaba bu arştan biz ne anlam çıkarmalıyız? Arş bir budur ki diyelim ki bu insanların dediği gibi. Acaba arş yani yerin ve göklerin ötesinde, uzakta, onların üstünde yani aynen bir çatı gibi yere ve göke çatı niteliğinde olabilecek bir varlık mıdır? Bu mudur acaba arştan maksat burada? Yoksa buradaki arştan maksat başka bir şey midir? Biz arş deyince Allah'ın arşı. Arşın elbette bir manası, bir varlık alemin anlamına geliyor ki, o varlık yerin, gökün ötesinde bir varlık anlamını ifade ediyor. Yani böyle bir itikat var. Ki Allah'ın arşı var, kürsüsü var, gökler var, yer var. Bir bu. Bir de arş ne anlamına gelebilir? Allah'ın mesela diyelim ki burada taht dediğimizde Allah için bir cisim farz etmek mümkün olmadığına göre, Allah'a bir taht söz konusu olmayacağına göre burada arştan maksat ne olabilir? Bir de kudret olabilir. Allah arşa istiva etti yani ne? Yani Allah egemenlik kurdu. Allah tebarek ve teala her şeye kudretini yaydı. Kudreti altına aldı her şeyi. Bu da anlamı ortaya çıkabilir. Aynen Irak'a istiva ettiği gibi. Başka manası nedir acaba? Başka bakıyoruz ki Ehl-i Beyt imamları arşa bir başka manada yüklenmişler. Demişler ki arşın bir manası da ilimdir. Arşın bir manası nedir? Kudret. Arşın bir manası nedir? İlim. Ve arşın bir manası arş yani bütün varlık. Bütün varlık. Bir manası da bizim zihnimize gelen yani ilk başta mesela diyelim zihinlere gelen göklerin de ötesindeki bir başka boyut, varlık boyutu. Şimdi Allah Tebareke ve Teala arşa istiva etti. Gerek bir mana olmalıdır ki hem arşı hangi manaya yorumlasak yani yerin gökün ötesindeki manaya yorumlasak oraya da ona da tatbik edilmeli, doğru çıkmalıdır. Ve hem arşı bütün varlık olarak kabul etsek bütün varlığa da doğru çıkmalıdır. Hem arşı kudret olarak mana etsek arşın manasından birisi taht kudret temsil ettiğinden dolayı kudret denilmiştir. O manaya da göre doğru gelmelidir. İlim olarak görsek de o manaya da göre doğru gelmelidir. Yani bu Allah arşa istiva etti. Her bu manaların tamamında doğru bir mana çıkmalıdır. Peki bu doğru manaların biz hangisini mesela Kur'an-ı Kerim ayetinden çıkarabiliriz? Başka ayetlerden. Bunu arz edeyim ki diğer ayetleri sunmadan önce bir başka ayet de yine Allah'ın mesela diyelim ki mekan olarak arş anlamayacağı anlamamızı bize doğru olmadığını beyan eden bir başka ayet de yine arz ediyorum geçiyorum o manaya. Allah Tebareke Teala En'am suresinin 3. ayetinde ne buyuruyor? Buyuruyor ki ve huvallahu fissemavati ve fil ard. O Allah göklerdedir, yerlerdedir. O Allah'tır göklerde yani ve yerlerde. Bu arz edeyim ki bu ayeti kerime yine bize şunu gösteriyor ki yani bakınız Allah hem yerdedir hem göktedir. Allah'ı bir yere siz sınırlamayın. Demeyin Allah şurada buradadır. Allah her yerdedir. Bu da onu gene beyan ediyor. O halde demek ki Allah arşa istiva ettiğinin manası bu ayeti kerimede gene bize pekiştiriyor ki o bu insanların dediği mana değil. Peki arşı her dört manada da doğru gelebilecek şekilde bize Kur'an-ı Kerim ayetlerinden istiva alel erşe hangi mananın kastedildiğine bir ipucu, bir var mıdır bir ayet-i kerime bize göstere? Bu ayet-i kerime arz edeyim ki Yunus suresinin 3. ayetiyle Ra'd suresinin 2. ayetinde bize çok belirgin olarak çıkıyor. Bu iki ayet bize gösteriyor ki Allah Tebarek ve Teala arşa istiva ettiden maksadı bütün varlık alemine egemenliğini yayması ve bütün varlık alemini tedbire koyulması, bütün varlık alemini yönetmesi anlamına geliyor. Aynen mesela diyelim ki bir sultanın arşa istiva etmesi manası budur ki o sultan ülkesinin yönetimini ele almıştır, iktidarını yaymıştır anlamına geldiği gibi Allah Tebarek ve Teala'nın da İnnallaha alel arş isteva, Allah arşa istiva etmiştir'den maksadı bütün varlık alemine kudretini, tedbirini, hakimiyetini yayması anlamına geliyor. Bu iki ayetten biz bunu çıkaracağız. Bakınız. Şimdi özellikle bakınız her yerde Allah Tebarek ve Teala arşa istiva etti cümlesi yerin, göğün yaratılmasından sonra diyor. Diyor ki, bakınız ilk önce okun. Huvellezî halakas semâvâti vel arz, yeri göğü yarattı, sümmesteva. Sonra arşa yerleşti. Yatıp istiva etti. Yerleşti kelimesi yanlış diyoruz biz. Şimdi, yaratmadan sonra bir şeyi var etmeden sonra hangi aşama geliyor yaratmadan sonra? Yaratmadan sonraki aşama varlık aleminde nedir? Rububiyet. Tedbir etmek, yönetmek, müdebbiriyet, idare etmek, rızk vermek. Yaratıyor, sonra ne yapıyor? Tedbir ediyor, yönetiyor. Yaratmadan sonraki sıra tedbir yönetmedir. Şimdi her yerde bakınız olur. Şimdi gelelim bakınız. Yunus suresi. İnne rabbekumullahu allazi halakas semawati vel arz. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı 6 günde. Summestava alel arş. Sonra arşa istiva etti. Yani o iktidara kondu. Ne? Yudabbirul emr. Tedbiri başlattı. Yudabbiru. Tedbir ediyor işi. İdare ediyor. Yani hakimiyetini yayıyor. Yani yönetiyor. Ki burada anlaşılıyor ki istiva alel erşe maksadı yanına yani kudretini yaydı anlamına geliyor. Yani varlık aleminin hakimiyetini kendi elinde tutuyor demektir. Bu bir ayet ki. Gelelim Ra'd suresine. Oradaki ayetlere yine Allah Teala buyuruyor ki Allahu'l-lezî rafa'a's semâvâti bighayri amadin terâvnuhâ. O Allah'tır ki gökleri yarattı sizin görmediğiniz bir direksiz olarak. Summestevâ alel arş. Sonra arşa istiva etti ve sahhara'ş-şemse ve'l-kamera kullun yecri li ecelin müsemmâ yudabbirul emre. Ve geri güneşi musahhar etti, kameri musahhar etti ve her şeyi belli bir aşamaya kadar, bir eceline kadar onları cari ettiriyor. Yudabbiru. Böylece tedbir ediyor. Yani sümmesteva alel erşten maksat ne olduğu? Ayet, bu ayetin geri kalan bölümü, devamı, arşa istiva etmeden maksadın onları tasir etmesi, onları yönetmesi, onların ecelinin, onların vaktini belirlemesi, onlara rızk vermesi ve tedbir olduğunu bu ayet-i kerimeler bize açıklıyor. O halde ve diğer ayetler, bütün ayetlerde hepsi böyledir. Ben bu ayetleri örnek olarak verdim. Diğer bütün istivadan bahseden ayetler böyledir. Ki Allah Tebarek ve Teala arşa istiva etti dedikten sonra hemen gereği nedir? İstiva etmenin anlamı nedir? Onu açıklayan cümleyi kuruyor. O da budur ki, yani ben varlık alemini yönetiyorum demektir. Kudretimi onlara hepsinin ne yaydım demektir. Bu kudretini yayması arz edeyim ki olarak her anlamda şeydir. Her dört, yani arş her dört anlamına gelsek her dördünde geçerlidir. Sırf o arş denilen bir başka bir varlık alemi boyutu, orada Allah'ın kudreti geçerlidir. Tamam. Allah eğer burada arştan maksat Allah'ın kudreti genel anlamda ise bunun bütün varlık aleminde tedbir etmesi gene doğrudur. Arz edeyim ki arştan maksat Allah'ın ilmidir. Yani Allah Teala ilmini yönlendiriyorsa varlık aleminde bu gene doğrudur. Arz edeyim ki her manada kudret manasında doğru. Hepsinde de hiçbir mahzuru olmadan Allah'ın hiçbir sıfatıyla, hiçbir ismiyle, hiç Kur'an-ı Kerim bir ayetiyle çelişmeden her dört manada arşı aldığımızda bu anlam arz edeyim ki doğru olarak karşımıza çıkıyor ve sahih bir mana bizim önümüze koymuş oluyor. Bu bizim bizatihi Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetlerine müracaat ettiğimizde arşa istiva etti ayetinden anladığımız. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayet muhkem ayetlerinin yardımıyla bu ayete getirdiğimiz tefsir ortaya çıkıyor. Bu. Ama gelelim ki hadislere. Ehl-i Beyt imamlarına sorulduğunda Allah arşa istiva etti. Ehl-i Beyt imamları arşın kaç manaya geldiğini beyan edecekler. Bu diyeceğim hadiste arş bütün varlık alemi anlamına, yani Allah'ın kudretinin geçerli olduğu anlamına gelen bütün varlık anlamına kabul etmiş. Ona göre diyor. İmama soruyor. Diyor ki Er-Rahman el-Arş istiva manası nedir? Fekale istiva fi kulli şey. Arş her şey demektir. Her şey istiva etmiştir. Feleyse şeyun. Öyle değil ki hiçbir şey akrabe eleyhimin şeyin. Bir şey ona bir şeyden daha yakın olsun. Ya lem yebud minhu ba'id. Hiçbir şey bir başkasına nazaran ondan biraz uzak olsun. Ve lem yakrub minhu garib. Hiçbir şey ona diğerinden daha yakın olsun. Belki her şeye aynı şekilde yakınlık, aynı şekilde egemenlik, aynı şekilde arz edeyim ki istila anlamını ifade etmektedir. Ama şöyle bir soru gelebilir. Acaba eğer arşı biz o başka bir boyut olarak görsek, yani göklerin ötesindeki bir varlık olarak görsek, niye Allah Teala madem ki her yere egemenliğe aynı şekilde eşittir hem yakınlığı, niye onu özellikle vurgulamış? Ha. Bunun sırrı şudur ki, bu yine biz hadislerde baktığımızda göreceğiz. Allah Tebareke ve Teala'nın her bir isminin zuhuru her bir boyutta, her bir varlıkta farklı orandadır. Allah Tebareke ve Teala'nın bazı isimleri bazı varlıklarda daha çok görünüyor. Ben bir misal arz edeyim. Şimdi bizde de ilim var, hayvanlarda da bilgi var değil mi? Onlar da gene görüyorlar değil mi? Onlar da bir şey bilerek hareket ediyorlar. Yani önünü görüyor. Ha? Bir bilgi var. Yani önünü görüyor, hareket ediyor yani. Mesela çukura ayak atmıyor. Bir bilgi. Yani biz de bilgiyle hareket eden bir canlıyız. Diğer canlılar da bilgiyle hareket eden bir canlıdır. Ama bilgi nerede çok görünüyor onlara nispeten? Bilgi bizde daha çok görünüyor. Yani biz Allah'ın alim sıfatının daha çok göründüğü bir varlığız hayvanlara nazaran. Şimdi bizim bu halimizle arz edeyim ki melekleri düşünelim. Bizim bilgimiz zaman ve mekan kaydıyla sınırlıdır. Meleklerin ilmi mekan ve zaman kaydıyla sınırlı değil. Bu halimizdeki diyorum. Şimdi Allah'ın İlim sıfatı daha çok nerede tecelli etmiştir? Meleklerde. Melekler bize nispeten alimdirler. Meleklerin ilmini Adem'in ilmiyle mukayese edelim. O insan-ı kamille. Meleklerin ilmini insan-ı kamilin ilmiyle mukayese edelim. Meleklerin ilmi insan-ı kamilin karşısında nedir? Aciz kaldığını bizatihi Allah Teala bize söylemiştir. O zaman Allah'ın ilmi daha çok Adem'de tecelli etmiştir. Yani Allah Teala diyebilir ki ene Allemtul ha ve alleme. Adem'e ilim öğretti diyor. Oysa ki bize de ilim öğreten Allah'tır. Her şeye ilim öğreten Allah'tır. Ama orayı ne diyor? Ben ilmimi ona öğrettim. Niye bu Adem'i özel olarak söylüyor? Çünkü orada ilim daha çok ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar Allah'ın tedbiri ve kudreti her yerde geçerlidir. Ama arş denilen o boyutta bu kudretin zuhuru, kudretin zuhuru ve tedbirin oradaki zuhuru her alemden daha açık olduğu için Allah Teala bizatihi orayı nedir? Vurgulayıp. Aynen ellemel Adem'e gibi. Ellemel Adem'e gibi innallaha alel arş isteva diyor. Arşı özellikle vurguluyor. Yani diyor ki siz bak arş her şeye ben arşın imanası her şeydir. Bu açıdan hepinize ben hakimim. Ama bir de arşın özel manası var ha. Ben özellikle orayı vurguluyorum ki bu istiva yani sulta kurmak, egemenlik yani iktidar, kudretin zuhuru özellikle arştadır. Dolayısıyla o boyut siz fark edin. Arşın o boyutunu fark edin. Arşa çıkar iseniz ise Allah'ın kudretini orada müşahede edersiniz. Kudreti burada da var. Her yerde de var. Ama burada kudreti zayıf görüyorsunuz. Kudret bir yerde öyle bir kudretti ki mesela diyelim ki bir tane sinek karşısında aciz kalabiliyorsunuz. Buradaki kudret çok zayıf. Ama arşın kudreti çok güçlüdür. Dolayısıyla arş vurgulanıyor. Özellikle kudret boyutuyla. Dolayısıyla burada arşa Allah tabaka teala ayırmaz. Ayrıca söylemesinin bir hikmeti de budur. Gelelim arz edeyim ki Ehl-i Beyt'ten bu manada çok rivayetler var. Ben sizi fazla şey etmeyeyim. Bir İmam Ali Aleyhisselam'dan yine arşla ilgili bir şeyden yorumdan sonra bir ayet, bir hadis arşı bize her boyutuyla açıklayan bir hadis. Onu diyerek sözümü bitireceğim. İmam Ali Aleyhisselam İnnallâhe alel arşi istevâ diyor ki istevâ tedbîruhu ve alâ emruh. Allah arşa istiva etti yani. Diyor ki yani konuşlandırdı tedbirini ve yüceltti emrini ifade ediyor. İmam Ali Aleyhisselam manasını bize açıklıyor. Bu şekilde. Gelelim o hadise ki arz edeyim ki birisi Ebu Kurre denilen bir şahs. Ebu Kurre İmam Sadık Aleyhisselam'ın döneminde olan ve bir şekilde bir felsefeci bir şahsiyetti. Filozof diye görünen. Hala bilmiyorum bu Ebu Kurre belki de kendisi de inkarcı da olabilir. Onu bilmiyorum. Velhasıl İmam Sadık Aleyhisselam'a gelmiş yani arşla bu ayetle ilgili bir şey soruyor. Ne soruyor? Böyle soruyu şöyle soruyor. Gel İmam-ı Sadık'ın öğrencisinden izin alıyor diyor. Benden İmam-ı Sadık'tan müsaade al. Müsaade al gelir İmam-ı Sadık'ın huzuruna. Ve soru söyle. Kale lehu efe tugirru ennallaha mehmulun. İmam'a şöyle diyor. Acaba siz Allah'ın taşınabildiğine inanıyor musunuz? Allah taşınabilir olur mu? Efe tugirru Allah taşındığına İkrar mı ediyorsunuz diye soruyor. Niye böyle soruyor? Açacak sonra göreceğiz. Fekale Ebu Hasan Aleyhisselam. Arz edeyim ki bu İmam Rıza Aleyhisselam. Ben İmam Sadık Aleyhisselam söyledim. Yanlış söylemişim. İmam Rıza Aleyhisselam. İmam Rıza Aleyhisselam buyurdular cevabında. Kullu mahmulin mef'ulun bih. Her taşınan bir işe bir işin, bir eylemin işlediği bir varlık olur. Yani eylem dahiline giren bir varlık olur. Taşınan bir şey, bir işin içerisine giren bir şeydir.
Sınırlanmış olur yani.
Yok, bir iş dahilinde olmuş oluyor. Taşınır, sen şunu taşıyorsun mesela diyorsun ki bu kalemi ben taşıyorum. Demek ki bu bir eylemin konusu olmuş oluyor. Her taşınan bir eylemin nedir? Konusudur. Mefkulun bir. Muzafın ila gayri. Demek ki her taşınanın bir taşıyanı vardır. Taşınan bir şey başka bir şey tarafından taşınmaktadır. Başka bir şey taşın, başka bir şeyle taşınıyorsa muhtacun. Demek ki ona ihtiyacı var. Bir şey onu taşıyorsa taşınan taşıyana muhtaçtır. Vel mahmul ismu naksin fillers. Taşınmak aynı zamanda mana itibarıyla bir eksiklik, kusuru ifade eder. Taşınan bir şey bir kusurluk. Taşınmanın kendisi kusurdur. Yani eğer bir şeyi başka bir şey taşıyorsa demek ki o taşınan, o taşıyana karşı eksikliği var ki taşınır onun tarafından. Yani o taşıyan ondan güçlüdür, ondan daha güzeldir, ondan daha, yani o ondan üstündür demektir. Taşıyan taşınandan, taşıdığında mutlaka üstündür. Taşınmanın kendisi bir eksiklik alametidir. Vel hamilu failun. Taşıyan ise taşıyan bir iş göremdir. Güç ve iktidar işaretidir. Ve huve fil lefsi midhedun. Taşımanın kendisi bir övgüdür. Bir taşıyor demek yani bir iş görür demektir. Yani filan kes şunu taşıyor demeyin manası bu ki yani adamın gücü var, iktidarı var, bilgisi var. Velhasıl yani onu övmek anlamına geliyor. Ve kezalikel gâil fokka ve tehdi. Aynı zamanda mesela bir şeyin üstünde olduğunu söylemek, altında olduğunu söylemek, bu üstte altta olmak söylemek, bunun her birisi bir eksikliği. Üstte olmaksa demek ki onun üstüne de, demek ki onun arz edeyim altta olana ihtiyacı var. Onun üstüne koyula. Altta ise gene üstte olana ihtiyacı var. Bunlar hepsi, bu kavramların, bu lafızların hepsi bir kusuru ifade ediyorlar. Fakat galallah. Oysa ki Allah Teala buyuruyor ki velillahil esmaul husna. Allah'ın isimleri güzeldir. Yani Allah taşınır demek, Allah'a taşınma ismini vermek, Allah'a nedir? Çirkin bir isim vermiş olursun. Allah'ın ismi güzeldir. O zaman Allah'a taşınır ismini veremezsin. فَلِلَّهِ الْاَسْمَا وَلُسْنَ فَدْعُوا بِهَا وَلَمْ يَقُلْ فِي كُتُبِهِ اِنَّهُ الْمَحْمُولُ Allah'ın hiçbir kitabında Allah'ın taşındığı kavramı, sözü isim olarak geçmemiş. Allah mesela kendisini ya Rahman, ya Gafur, ya Rahim, ya Kadir, ya Kayyum, her ya Muhit, bütün isimlerle çağırmış ama hiçbir isimde dememiş ben ya Mahmul, Allah'ın ismi Mahmul, taşınan. Böyle bir isim kendisine söylememiştir. Ben aksine demiş ki ben taşıyanım. Ne demiş? İnna Allaha yumsiku semavat vel ard en tezula. Allah dedi yeri göğü taşıyor, tutuyor. Eğer Allah bunları taşımazsa bunlar zayıf olup giderler. Kendisini taşıyan olarak tanıtmıştır. Taşınan olarak değil. Bu da az edeyim ki Fatiha suresinin 41. ayet. Ve buna öte hiçbir Allah'ı tanıyan, Allah'a kulluk eden bir Allah'ın sadık kulu duasında ya mahmul, ey taşınan diye Allah'a bir sıfat ve isimle nida etmemiştir. Olmaz. Peki o zaman diyor ki biz nasıl diyebiliriz Allah taşınıyor? Hemen az edeyim ki Ebu Kurre devreye geçiyor. Diyor ki ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ki diyor ki Allah taşınıyor diyor. Nasıl diyor? Diyor ki bak Allah Tebaka Teala diyor ki ve yahmilu arşe rabbike fawqahum yawma idin semaniye. O gün kıyamet günü Allah'ın arşını 8 sene taşıyacak. Allah da arşın üstündedir. 8 tane taşıyıcısı var. O zaman Allah ne olur? 8 tane varlık tarafından taşınacak. Sen diyorsun ki Allah taşınmaz. Kur'an'da diyor Allah taşınıyor diyor. Ha. Diyor ki kardeşim diyor. Sen diyor bak öyle hemen öyle anlama. Peki nedir? Diyor ki el-arş leyse huvallah. Bu ayeti kerime diyor Allah'ın arşını taşıyorlar. Arş Allah değil ki. Mehmet diyor Allah arşın üstünde olduğuna göre Allah taşınır demek gibi. Diyor ki yok. Allah tebareke teala o ayetin anlamı değil. Arşı ben sana ilk önce açıklıyorum diyor. Arş ismu elmin. Bir arş, arşın bir manası budur ki ilim demektir. Ve kudretin. Arşın bir manası kudrettir. Ve arş fi kulli şey. Ve arş da her şey demektir. Arş yani bütün mahlukat. Şimdi diyor ki Allah Tebaraka Teala buyuruyor ki benim arşımı taşıyorlar. Bu arştan maksat Allah'ın ilmidir. Yani Allah diyor ki azafel hamle ila gayrihi halqi min halqi. Niye? لِأَنَّهُ اِسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِحَمْلَ اَرْشِهِ وَهُمْ حَمَلَةُ عِلْمِ. O Allah'ın arşını taşıyorlar, yani Allah'ın ilmini taşıyorlar demektir. Yani ne? Yani bunlar Allah kendisine halife olarak, halife olarak ilmini, Allah'ın ilminin varisleri. O gün Allah'ın bütün ilmini taşıyan, kıyamet gününde, Allah'ın bütün ilmi, bütün bilgilerini, yani elbette kendisine has o bir takım asması var. Hayır, onun için. Yani kapsayıcı bilgisini 8 tane kişiye verecek. Bu 8 tane kişi bu ilmi taşıyacaklardır. Bu kişiler, mesela peygamberimiz buyurdu ki 4'ü bizdendir. 4'ü de önceki peygamberlerdendir. Arz edeyim ki bu Allah'ın ilmini taşımak demektir. Bu bir. Ve vel arşu ve men yahmilu, oysa ki arş bir mahluk olarak ve arşı taşıyan ve men havlel arş, arşın etrafında olan vallahul hamilu lehum, bunların hepsini taşıyan Allah'tır. Vel hafizu lehum, ve onları koruyan Allah'tır. El mumsiku el gaim ala kulli nefsin ve fawqa kulli şeyin ve ala kulli şey, her şeyin üstünde, her şeyi taşıyan, her şeyi koruyan, her şeyin üstünde olup yani egemen olan Allah'tır. O halde az edeyim ki bu anlamı böyle çıkarmayın. Bu manası o değil. O zaman Ebu Kurre yine diyor. Diyor ama bir hadis daha var. Sen öyleyse bu hadisi inkar mı ediyorsun? Nerede hadis? Diyor ki bir tane hadis peygambere naklediyorlar. Ya dedim yani peygamberin hadisini yasakladılar efendim. Peygamberin sözlerini yaktılar. Yasakladılar. Azı deyim peygamberden 90 sene sonraya kadar peygamberin sözünü anlatmak, söylemek, aktarmak yasaktı yani. Yazmak yasaktı. Sonra da kendi şeylerine, yani cahil cuhalelerine ve kendi parayla yalan, peygambere yalan bağlayanlara uydurma şeyleri halka şey vermek için uydurttular. Bir tane o uydurma hadislerden birisi de budur. Dedi ki, o zaman diyor ki Ebu Kurre, فَتُكَذِّبُ بِالرِّوَيَةِ اللَّتِ جَاءَتْ اَنَّ اللّٰهَ اِذَا غَذِبَ اِنَّمَا يُعْرَفُ غَذَبُهُ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ يَجِدُونَ ثِقْلَهُ عَلَى كَوَاهِلِهِمْ. O zaman sen şu hadisi inkar mı ediyorsun ki? Şöyle bir hadis gelmiş peygamberden. Allah gazap ettiğinde, Allah'ın gazap ettiğini, o Allah'ın arşını taşıyan melekler arşın ağırlaşmasıyla anlıyorlar. Öyle ki arş onların omuzlarında ağırlaştı. Onlar arşın ağrısını, ağırlığını fazlasıyla hissettiler. Anlıyorlar ki Allah nedir? Öfkelenmiş. Sonra Allah'ın öfkesi yatıyor. Allah kendi normal duruma dönüyor. O zaman bunlar bakıyorlar ki omuzları biraz hafifledi. İmam şey diyor ki ehbirni Munz la'ana iblise ila yevmike hâdâ huve gazbânu aleyh. Allah tebaka ta'ala o günden itibaren ki şeytana ve şeytana tabi olanlara gazap etmiştir. Hiç gazabinden dönmüş müdür? Dönmemiştir. Kıyamete kadar onlara gazabinde olacaktır. E nasıl olabilir ki? Yani o zaman gene bu melekler mesela devamlı çökeler yani. Ya bu manaya değil diyor. Bu Allah tebaka ta'ala'ya tegyir olmaz. Bak diyor, bu hadis yalandır diyor yani. Peki, yani keyfe teşteri entesme rabbeke bir tegyir. Nasıl sen cüret ediyorsun ki Allah'ı değişimle, değişmek, halden hale değişmek, ağır olmak, hafif olmak, mesela genç olmak, ihtiyar olmak, bilmem, bu gibi haller, hallerin değişmesi bu Allah'ın yarattıklarına aittir. Bu Allah'ın mahlukatıdır. Nasıl sen Rabbini mahlukatın sıfatlarıyla vasflandığını söyleyebilirsin ki Allah bazen ağırlaşır, bazen hafifleyir. Böyle şeyler onda olmaz. Ve ennehu yece aleyh ma yecim elenli mahlukun. Nasıl diyebilirsin ki Allah mahlukatta olan vasflar Allah'a gelmektedir. Subhanehu ve Teala. Allah tabaraka teala münezzehtir bu sıfatlardan. Ve o hiçbir zaman onda ne bir değişim ne bir tegyir olmaz. Onun tedbiri, egemenliği, hakimiyeti ve üstünlüğü her zaman aynı şekilde bütün mahlukat üzerinde vardır ve hiçbir değişiklik onda söz konusu değil diye buyuruyor ve bitiriyor. O halde demek ki sözün kısası. Şu oldu ki biz gördük ki Allah arşa istiva etti manası onların anladığı o cahilce mana değildir. Belki Allah'ın hakimiyetinin, mutlak hakimiyetinin anlamıdır. Arz edeyim, Allah'ın arz edeyim ki kudretinin daha fazla zuhurunun arşta ortaya çıktığı anlamıdır. Ve Allah Teala için diğer mahlukatlarda olan vasıflar belli bir mekanla sınırlanmak, belli bir şekilde bir hadlerde bulunmak gibi vasıflar Allah Teala'nın kendi tanıtımına, zatına, sıfatına aykırıdır. Ve bunlar bu hataya neden düştüler? Ehl-i Beyt'ten koptular diye bu sefer müteşabih ayetlerde kendi kafalarına gittiler, fitne peşine gittiler. Allah da onları fitneye saldı ve onları körleştirdi. Ve böylece tevhidden ve marifetten şirke düşerek Allah'ın tevhidinden aykırı kaldılar. Allah'ı bir mekanda bilmek şirktir. Allah'ı bir şeyden bilmek şirktir. Lem yelid ve lem yulid aykırıdır. Lem yekun lehu kufuven aykırıdır. Hepsine aykırıdır. Dolayısıyla bu şirke düştüler. Oysa ki sanıyorlar ki kendileri ehli tevhiddirler. Artık sözümü daha fazla sizi yordum. Bu kadarını getireyim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.